İşte sizin komple yani sorulara bakarken şeyi düşündüm. Kendim nasıl tanıtayım? Evet, sizin kontekstiniz içinde ben bir hayaletim.
Biraz karışık bir haldeyim ya şu anda.
İstanbul hayaleti diyorum
kendim. İşte sanat hocasıyım.
Yani çünkü buralıyım.
Sen bir de İstanbul, bunu
biliyorsun. Ankara'da
İstanbul.
6 aylıkken Samsun'a geldim.
Karadeniz bölgesinde.
40 yılını.
Daha sonra 8 yaşında İstanbul'da.
Yaşadım ve
sonra İstanbul'da kaldım.
26 yaşında Amerika'ya.
Oradaki değişimleri çok fena hissederek.
İstanbul Kadıköy.
Sonuçta bir hayaleti olana kadar.
Gezgin bir hayatım. 2 sene kadar
güneyde yaşadım. İdeal.
Cehennemini yaşadım diyeceğim.
Sonra bunu bir çözüm buldum. Hocalar ayrıca çok
yani
seviyorum.
Yani kendi İstanbul'da
üniversiteyi.
Çünkü bilimlik hocalardan hiçbir zaman olmadım. Yani bir akademisyen olabildiğimi söyleyemem her ne kadar bir titrim varsa da. Sanırım hep biraz bir tuhaf hoca oldum.
Ve iki yılımı da tımarhanede geçirdim.
Kendimi İstanbul olarak tanımlıyorum. Çünkü İstanbul'u çok iyi biliyorum. Tabii çok yerini çok iyi biliyorum. İstanbul insanını da çok iyi biliyorum.
Ben 10 senedir
İstanbul'un
Türkiye'de
benim önüne getirebileceği şeyleri biliyorum.
Daha önce çocukluğumu, gençliğimi de
ama dünyada çok yeri gezdim. Geziyorum da. Kızımı da götürüyorum benimle beraber. İstanbul'a başladık geldim. Artık oraları buralara gitmeye. Fakat ben buralıyım zaman, yani. Ben her zaman buralı olacağım.
Benim çok hiç yoğun bir İstanbul'a yani. Bağlantı yarattı.
Çok seviyorum çünkü. Bence dünyanın en güzel şehri İstanbul. Net yani açık ara.
Döndükten sonra ve
enerjisi ve
Almanya döndükten
bütün
sonra
yaşamış olduğu her şeye rağmen ayakta durma biçimi.
Hafif, sadece hafif kadar, değil aslında
her şeyi atlatsa da, ekonomik krizi de atlatsa, insansal faktörleri de atlatsa, sabah uyandığında İstanbul'da güneşli bir güne çıktığında, denize baktığında her şeyi unutabiliyorum.
Birkaç şey birden.
Ben çok güzel bir şehir o
anlamda. Ne yapıyorum? İnsan olmaya
kesinlikle
çalışıyorum.
Kesinlikle dünya vatandaşıyım bir kere. Yani ben kendimi
yeni ünvanımı kullanıyorum. Yeni ünvanım sürdürülebilirlik elçisi. Artık kendime CEO
yani
demiyorum.
Türkiye'liyim, doğduğum yerliyim.
Mümkün olduğunca sürdürülebilirlik elçisi.
Burası benim toprağım ve benim için beni ben yapmış olan birçok şeyi burada yaşadığım
herhalde,
deneyimlerimin,
dediğim
kişiliğimin
gibi, insan olmaya çalışarak etrafımdaki etki alanını arttırıp doğru olduğuna inandığım şeyleri mümkün olduğunca
buralı derken de
etrafa
buralı
yaymaya
olmak
çalışıyorum.
Ne demek dediğim gibi Türkiye'li
içinde
olmak demek.
Bunun başında da
demek,
doğaya
biraz
saygı,
olmak demek,
insana
biraz
saygı,
olmak demek, biraz
sosyal bir takım konularla
burası çok
ilgili
bir
işte
yer.
STK'lara destek olmak, kültür sanata destek olmak, eğitime destek
yani
olmak,
bildiği üzere,
kaliteli olmak, bunlara
olmuş ve hala
çalışıyorum.
Ve ben çok
i̇şte bunları yaparken de
ama bir taraftan da dediğim
eşimle,
gibi
de
dünya vatandaşıyım bizde 1500.
Bir
yani çok daha büyük bir bütün bir parçası olarak hissediyorum. Hatta uzaylıyım, evrenliyim yani hani.
Şu özellikle anda İstanbul'un çok merkezi bir yeri var zaten. Beyoğlu.
Çok uzun senelerden beri kendimi iyi hissettiğim.
Galatasaray'dayız.
Çok kendimi
İstiklal Caddesi diye adı değiştirilen Rüdöpera.
Çünkü hatta İtalyan kökenleri olan bir mahalle kent. Zaten. Özellikle
eski
antika
kentteyiz.
Ve eski eşyalarıyla tanınıyor
adları da
İstanbul'da.
Farklı.
O yüzden de eskiden
orada bir sürü tarih izi görebilirsin.
Yani
işte ben
eski
böyle gezinin ilk
limandan gelen
sokağa
çok antika ya da sanat eseri ya da kumaş ya da işte baharat.
İlk aklıma gelen önünde durduğum binadan Krikorzorup'un 1915'te çıkıp
mekanı olan
işte
çok eski
Kalakpaşa beni niye öptü acaba bu şimdi diye düşündü. Ölümüne doğru ilk adımlarını attığı
yani
noktadayım diye deneyimlemiştim.
Çok sonradan
şu anda burada duruyor. Krikorzorup böyle çıkmıştı.
Benim de çalıştığım mekan burada olduğu için
evine doğru
o 5 senelik değişimine çok şahit olabildim tabii. Her gün buradayım çünkü. Özellikle
işte,
gizden sonra büyük bir değişime
İstiklal
uğradı.
İstiklal Caddesi
Yahudi toplumunun
1922'de
ayaklandı ve olan bombalı saldırıdan
büyük
sonra
bir
yaşadı.
Protestoda bulunduğu ilk ve son
baş
Cumhuriyet tarihindeki ilk ve son ayaklanması mesela. Hani bütün bunları bildiği zaman
alan
yani
olma
hep
ve
baktığı 6-7 Eylül'deki pogromun gerçekleştiği esas
yeni
mekanlardan
yeni.
Biri.
Yani seçim öncesi bir zamandayız
filan
zaten. Falan
yani İstiklal Caddesi'nde bu cumhuriyetin, bu devletin kuruluşunun ve bütün tarihinin katliamları,
bence zor. Neredeyse kimliğini
pogromları, siyaseti, ideolojisi hepsini okuyabilirsin. Ve tabii şu anda içinde bulunduğumuz
dönemde müthiş bir centrifikasyon. O yüzden de hani sanki biz de onunla birlikte büyüttük gibi geliyor biraz.
O distopiye çok yakın işte duygu veren bir değişim söz konusu.
Ne kadar mahalleyi kullanabiliyoruz.
Taksim'de bunu yaşamak kadar çok
tanıyoruz.
İtiraf etmek gerekirse birçok insanın oturmak istediği bir yerde
oturuyor. Ben aslında yani Kadıköy'lü olduğum halde
ulaşmak istediği standartta oturuyorum.
2000'lerin başına kadar bildiğim bir yerdi. Yani Kadıköy'e devamlı gidip geliyoruz. Ama burası biraz izole bir yer. Bir tarafında Haydarpaşa var. Bir tarafında arkasında demir yolu var. Ve aslında yani yer değirmenine girmenize gerek yoksa, burada bir işiniz yoksa içine gir, yolunuzun geçeceği bir yer değil.
Müthiş bir ötekileştirmenin yaşandığı.
O yüzden bu izole kalmasından dolayı kendi mahalle kimliğini korumaya devam eden, hem kent merkezinde İstanbul'un çok göbeğinde her tarafa ulaşılması çok kolay. Hem de yani o dönemler kiraların çok ucuz olduğu bir yerde.
Buraya gelmeniz onun başında oldu. Görüyorsun.
Ama benim her için örneğin hayat beklentisi olarak yaşadığım yerle ilgili beklentim hani komşuluk ilişkilerinin olması, etrafındaki insanları tanıyor olmak, gidip de birileriyle sohbet edip oturabileceğim
burası için geçerli
bir yerler konuşabileceğim buradaki insanlar olması,
yani işte bir zamanlar mesela
hemen bir yerden bir kampüs havasının içinde yaşamak cezbedici. Bu anlamda da
sokak aralarında dolaşıyorsun.
Geldiğimizden beri çok severek
Ayşe kadın da nasıl olmuşsa zavallı çikolu vermiş.
Hem şehrin göbeğinde 20 dakikada karşıya geçebileceğimiz bir yer. Hem işte Kadıköy Paşa Çarşısı'na yakın işte kafelere, şeylere, kültürel etkinliklere vesaire yakın. Hem de
Moda'da
hatta önce fark etmiyorsun da sonra birden bir
ben ilk taşındığımda daha heyecanlıydım burası için. Şu anda çok fazla kafe olduğunu düşünüyorum. Yani görüyorduk bu kadar fazla olacağını ama
paylaşım, pastanın paylaşımı, aile bilmem ne.
Çok ticarileşti. Çok bağlantılı bir şey. Zaten çok ticariydi. Daha da ticarileşti. Yani anlamsız bir
oturdu. Şimdi ise ellerinden iktidarlarının gitme telaşına düştükleri bir kesim oturuyor burada. Her gün şikayet eden.
Mesela birçok yerde olmayan mahalle kasabı.
Kapıyı çalıyor işte, olabilir.
Fırınlar.
Birkaç daire biz burada direniyoruz. Direnmesek burayı
çok daha mahalle içerisinde kalmış esnaf var.
Bu yarı yarıya küçülecek.
Ve bu esnafla hani insanlar hala çok haşır neşir.
Yani keyifli şu evin şey yıkılması için hiçbir neden göremiyorum mesela. Yani her şeyi bu kadar yok etmek.
Işıklarda, moda ışıklarda sanırım bir 4-5 tane yalnız var.
Kadın biliyor musun?
Kasabın apartmanda içerisinde adam
klarnet. Yaşları da var. Ben çok onlar yıkmak istiyor. Apartmanın yaşlıları
müşteri olmadığı
binayı
zaman
binayı yıkmak istiyor.
Bir keresinde girecektim içeri et almak için. Resmen adamı bölmemek için girmedim. Yani
buradan da
büyük ihtimalle müşteri kaybediyordur yani.
Deniz görmek derdi değil.
Öyle tatlı yani. Ama işte nasıl moda bir duvar inşa ediliyor
sana anlatamam. Distopya
daha çok gerçekçilik değil mi? Ütopya'nın tam tersi.
Ben aslında yani bu distopya kelimesini aslında sizden dolayı iltifat dolayı
ben böyle birazcık öyle görüyorum. Yani ve ben böyle bir lugatta falan bakmadım. Hayal ettiğin ve gerçekte şey olmasını istediğin
Ütopya'nın karşısı.
Ya, hayal edip gerçekleşmesini istediğin ve umduğun şey hep
güzel, optimal geleceğinin bir hayal oluyorsa şey, bu Thomas More'un şey, yani hani, romandan kanaklayan bir
aslında benim için kavram, ütopya
o şekilde
dedim yani başta ben sürdürülebilirlik sadece bu diye,
kelime yapısından
dolayı o sürdürülebilirlik elçisinin benim için çok önemli bir tarafı var.
Ümitsizlik.
Çünkü ben sürdürülebilirlik dediğim zaman insanın sadece kendi benliğiyle ilgili değil etrafında bulunan her şeyle yani distopya, bir alakası olduğunu, bir bağı olduğunu hissetmenin aydınlığı bence olarak tanımlıyorum.
Ve yani senin gelecekle bir çok ilişkili var fikirler benim ikisi de bir aslında.
Bağım var. Bu masayla, bu çayla, her şeyle bir bağım var. Bu bağı gördüğün zaman, bu bağa göre hareket hani
geleceğe
ettiğin zaman
dair bir bu senin üzerinde umut bir veya umutsuzluğu farkındalık yaratıyor. Ve onu
sana bir sorumluluk getiriyor. Çünkü o farkındalığı yani etrafa da yayman lazım. İşte o yüzden dedim ya etki kavram alanında inandığım şeyleri yapmaya
mesela işte
çalışıyorum. Bu da sonuç itibariyle bir şey yaratıyor.
Tamamen bir, o verdiği böyle o ölüm hissi falan çok böyle aslında sonuç bir şey.
dönüştürme eylemi yaşatıyor. Bu dönüştürme eyleminin ben kendime çok önemli olarak görüyorum. Yani hayatımda hiçbir şey olduğu gibi kabul etmedim. Her şeyi bir takım dönüştürebilir miyim? Farklı yani, şeyler yapabilir miyim? Şu olur mu, bu olur mu diye hep buna çabaladım. Dolayısıyla da benim için bu
bu anlattıklarımla çok bağlantılı olduğunu düşünerek ütopya dediğin şeyin sürdürülebilirlikle
çok yakın bir alakası var.
Ben de aslında çünkü hayattaki amacım kendi çıkarımı
maksimize etmek değil.
Yani benim hayattaki amacım
bir şeyi yaparken o bağı hissettiğim her varlıkla birlikte onların çıkarını da düşünüp onların da faydasına bir şey yaratmaya çalışıyorum. Ürettiğimden, tükettiğimden daha fazla
mesela son zamanlarda
ya da sistemsel ben daha çok insan ilişkileri evet, yani hani ütopik olarak gördüğüm şey yani hoşgörü ilişkisi demokrasinin sosyal yanıyla alakalı
Taksim Meydanı'nda bir şey ütopik olması. Her gün yani ben her gün Taksim Meydanı'na çıkarım ama her gün o caminin biraz daha büyüdüğünü görüyordum. Onun tam kontrastı olarak da karşısında AKM'nin her gün biraz daha yıkıyordu. Yani bu gerçekten hani iki şeyin böyle çarpışması, savaşması ve hani
günlük şeyin öbürünün öbür, yani benim desteklediğim öbür tarafı kazanması gibi böyle bir
hani her çıktığımda Taksim'e beni ona hatırlatan bir şey oldu.
Etnik, kültürel ya da işte politik herhangi bir yani bu benim için bayağı hani moral bozucu bir görüntüydü.
Hala da sürüyor yani AKM şu anda yok oldu ama öbürü hala büyük bir böyle şatafatla inşa edilmeye devam ediyor. Herhalde 9 tane
aslında bunun tam tersi durumu.
Mimar Sinan bile böyle bir şey işte yapmadığı
zamanında. Daha işte kapatılmış duvarlar arkasında hani, ön yargılar
bayağı böyle evet ya artık böyle bir sosyal böyle bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir yer olacak burası. İşte hani buna doğru yaklaştığımız bunlar durumlar bir şovlu açarlarsa bu cami işte etraftaki varlığı kapatırlarsa falan hep bunları düşündüm. Çünkü benim sosyal alanım Taksim. Ben Taksim'de büyüdüm. Benim lisem Taksim'deydi. Beyoğlu'da, İstiklal'deydi. Ben kendim bildim bileli. Hep buralardayım. O yüzden Gezi'den sonra mesela bir sürü arkadaşım Taksim'e gelmeyi kestiler bile. Ben hep buralardan yani vazgeçmedim.
Orayı bir kamusal alan olarak
doğrusu gibi geldi. Orayı ait hissetmem çünkü.
Yaşama kazandırmaya çalıştı. Ve çok kendiliğinden gelişen bir süreç. İşte aslında hani, birebir hayatımızda
çok severim mesela yani
ütopik olarak hayal etmeye çalıştığımız şeyi
işbirliğiyle
yaratmaya çalıştığımız mekanda. Onları birbirinden mekanda.
Ayırıp tek bir kategori altında incelemek ya da sırf ona göre bir şey düşünmek bana biraz noktası olarak problematik mesela, geliyordu.
Yine aynı kendi yaşamımda hani içselleştirebileceğim
çünkü
ve karşıda kadar, işte Gezi'de gördüğüm şu an güncel ütopik diyebileceğim pratiği kendi hayat pratiğimin içine de sokabileceğim yaşamımda mekanın içinde aynı.
Kelimesini görebilirken
ya onu oraya yerleştirmiştim ki ilk başta birçok insan içinde yerleştirilen yer oydu yani. Hani sembolize ettiği yer oydu. O yüzden herkesten destek alan,
senin hayallerinle, senin herkesin içine girip çıktığı,
çok içine çalıştığı bir alandı. Bir alandı.
Düşünüyorum. Sen yaratabiliyorsun sanki ya da sen seçebiliyorsun onu. Yani en kötü durumda bile ki
hani hep kullanırsın örneğini verebileceğin
milyonlarca distopya durum yaratabilirim belki sana hani örnek verebilirim ama onların içinde bile bence sen kendi ütopyanı yaratabilir misin?
Mimari gibi. Yani
çok böyle kişisel. Yani hatta biraz psikanalize yakın olduğunu düşünüyorum.
Ya sanırım yaşadığımız şey.
Etkileşim içinde. Hasır gibi iç içe.
Yaşadığım şey.
Geçmiş
bunu durumda. Her zaman kötü olarak nitelendiremem.
Bunu da anlatan en güzel yani kitap kötü herhalde dünya diyemem. Mülksüzlerdir. Ursula K. Le Guin'in Mülksüzleri.
Ama tam olarak şey de demek hem istemiyorum.
Hem
anarşizan yani,
eleştiri hem kapitalist eleştiridir. Şeyim mülksüzler.
Yok. Hani bana göre iyi olan bir şey birine göre kötü olabilir. Sanırım
neden
bu,
anarşiyi eleştirmiş? Çünkü kendi entelijansını yarattığını
senin merkezin neresi olduğunu senin nitelendirdiğin şeye göre değişiyor. Orada da yani karşıt dünyalar sanki distopyaymış gibi.
Toplumu kontrol etmeye
karşıtlık beni rahatsız eden şey var. Burada. Yani ütopya ve distopya karşıtlığı beni rahatsız eden şey.
Ben çok doğru bir
yani çünkü bir tanesini distopya, mükemmel
distopya ile iç içe geçirmiş.
Modernizme yani. Bağlayabilirsin çok öncesinden.
Bir de komşu uygarlığın tehdidi var. Antimilitarist
hani insanlığı daha iyi bir toplum, yani daha iyi yaşama vaadi şu bu ütopya her zaman onu içer.
Ve her türlü saldırıya yani
bundan, bunu düşündüğün zaman
ya da
güzel yaşam düşünürsün falan. Maruzu. Ama tabii senin ütopyan sana benimki banadır. Bitirmiş, hani bunu yıkan karşıt dünya
bir dayatma da yok yani.
Belki de iyi bir şeydir. Çünkü o senin ütopyandır.
Evet.
Senin yani ütopyan bana uymayabilir.
Vuruyorum ben bir kendi de, ütopyamı ve distopya
hani bir şeyi yıkarken aslında
olduğu gibi yani.
Karşıt olman
gerekiyor. Distopya benim için çok görüncü.
Karşıtlık düşüncesiyle ilgili bak, problemim
distopya
var.
Distopya olamaz.
Çünkü bu sistem tam da böyle işler. Hani karşıtını inşa ettiği sürece bir sistem aslında var olabiliyor.
Bir sistemde işte, delik açmanın yolu karşıtı inşa 14, etmek değil. Aslında delik açmak yeterli bir şey.
1984.
İşte sanırım o delikler benim için distopyalar olabilir ve bu beni rahatsız eden bir şey de değildi. Evet, şu binanın üstünde gördüğüm iki tane
1984 ile beraber delik, ben distopya kavramını ilk defa karşılaştım. Bir
distopya görüntüsü olabilir. Ama aynı zamanda ama, bugünün de
şu anda mesela
bir yandan
düşünmek yani istediğim bir şey de değil.
Yaşadığın bir başka bir şey, alandır distopya. Yani. Çünkü buna bazen işte belki distopya
aynı zamanda belki de bence denilemez. Çok,
o binayı yaptıran insan için ütopyadır. Evim yenileniyor diyor çünkü. o yüzden hani bunu kullanarak, ikisi arasında gidip gelmek gibi bir derdim bile yok.
Çok fazla hayallerim korku var, yayıldığını evet. Ve bir de şöyle agresyon bir
şeyim var benim. Tedirginlik yayıldığını sanırım düşünüyorum. Artık başka terminolojilerle konuşmak
ve bunun
gerekiyor.
Bir romanda ütopya dediğim zaman
distopya demeden duramıyorum. Hele bugün. Yani bütün kurgu bilimleri ya da işte Orwell'leri şunlara
bunlar. Mesela direkt yönelik yapılmış bir filmde kullanılmış.
Mülksüzler dedim ama mülksüzler benim için distopya olduğu için değil. Müthiş bir dünya o her neyse. Karşı
ve
dünya
ben her taraftan bu algının
sadece
her ama taraftan üzerime işlenmesinden
yoruluyorum. Çünkü distopya dediğinde ütopya diyorsun. Ütopya dediğinde distopya diyorsun. Hani bu bir circle haline geliyor. Onun içerisinde
aynı şey ütopya için de geçerli.
Dolaşıyorsun o zaman.
Çünkü ütopyada vaat üzerinden galiba kullanılan
birini dediğim anda diğerini demek şey bana istemiyorum. Göre, çünkü karşıt olmak istemiyorum. Delik açmayı tercih ediyorum. O yüzden de başka bir terminolojiyle konuşmam
lazım. Tabii ki de ütopyanın olma olasılığı var ama
belki yaptığın her şeye kimse bakış açısı.
Hiçbir yer ya.
Yani tarihe bile bu noktada oraya yaklaşabilirsin.
Ulaşamayacağımızı bile bile oranın yani heyecanıyla yaşamak.
Çizgisel tarih, ütopya tarihi o da aslında. Yok. Çünkü iktidar merkezli adamların etrafında inşa yani, edilmiş bir tarih öyle yazılmış. Ütopyaları var çünkü onlar dünyayı kurtardı.
Demin de söylüyordum ya işte çok fazla aynı ama zamanda
mikro tarih noktasından baktığın zaman belki de tonlarca distopyadan bahsedersin.
Bütün projeler ama ütopya ve distopya üzerine.
Anlatabiliyor muyum? Benimse böyle bir derdim var. Başka bir terminolojiden sanırım yaklaşmayı. Karşıt noktasından değil.
Gelecek
çünkü her zaman karşıtlar
bu kadar kurgulanan bir yaşam beni yoruyor.
Benim ütopyam bana galiba. Biraz şey bakıyorum çok kendi merkezimden bakıyorum ama
işte ben hayalet olmamı da bir sansür gibi algılayabiliriz aslında belki. Çünkü sürekli bu terimler içinde dönüyor kafam. Yani o distopyanın içindeyiz. Her şey çok feci değişti ve hiçbiri yani bizim Taksim Meydanı'na çıkıp yürüyemeyiz. Şimdi o yer yok. O yer gerçekten distopik anlamda değiştirilmiş bir yer ve tamamen duygusu distopya. Neredeyim? Nasıl bir şey? Kim yaptın? Burası bildiğim bir yer değil duygusu. Alınmış yani. Götürülmüş bir yer. Yani ne demek? Anılar gitmiş. Anıların izleri silinmiş. Yaşantı, başka yaşantıların, çok uzun eski yaşantıların, gayrimüslim yaşantıların, işte
şöyle,
gezi yaşantısının, aslında, bilmem, ayaklanmanın, her şeyin yani bir sürü
yani
anıların.
Bence burada ya bu, yani Türkiye'de bulunmakla alakalı bir durum olduğunu
hepsinin izi silinmiş durumda.
Ama bir yandan da
giderilmiş durumda. Dolayısıyla şu an zaten sansür mü demek
üst üste
lazım?
Olan olaylar,
yok edilmiş bir şey var yani. Aslında bütün anılar, bütün geçmiş
yani
yaşantılar,
evinden,
hatta bu kentin,
iş yerinden,
şu eski kentin,
kendi özel hayatından çok da uzakta olmadığını anladık.
Hepsi
bence
yok zaten.
Bu benim çevremdeki
Rumlar
birçok insan
Ermeniler yok,
pek anlaşılmayan
yok
bir durumdu ne yazık
yoklar
ki.
Yoklar. Onlar böyle kurdu burayı.
Okuduğun,
Levantenler yok.
Hani üzüldüğün olaylar
bütün
ne yazık ki hepsinin böyle bir
sorulur,
adım ötende oluyor ve hiçbir zaman sana
onlardan
değmiyor.
Onlardan sorulur.
Dolayısıyla
bu
sen o insanı anlatamıyorsun.
Bu yeni yapılan cami zaten oradaki şahane Ayatriyada'nın varlığıyla ilgili. Müthiş bir travma
ve senin de bir şeyler yapman gerektiğini.
Faşizm açısından.
Ve bu hem iyi hem kötü bir şekilde
onlar,
son
bu Ayatriyada'nın
çok
dilin gibi durdu
hepimize,
o meydanı.
Her birimize ayrı ayrı
bir cami
diktiği
için
artık insanlar anladılar.
Zaten
etrafında bir
sürü
dükkanları, bir herhalde söyledikleri sözün bile görünmesin. Kendilerine ya da başkalarına ya da yakınlarına zarar vereceğini. Yani. Çünkü artık
ayatıya da travması
hani, götürmez bir gerçek ki biz çok faşist bir ülkede yaşıyoruz ve çok büyük bir
çünkü gerçek bu.
Sansür uygulanıyor şey, ve çok büyük bir
yok zaten uygulanıyor. O hayaletler uçuşuyor her yerde. Dolayısıyla ben bütün Türkiye'yi zaten nasıl bir travma ve distopya mekanı olarak yani daha doğrusu bir hayalet sistem olarak anlıyorum. Hatta kemik istan çünkü.
Ben de sonuçta tamamen herkese ulaşabilecek bir platformu olan bir
yani.
Sanat merkezinde çalışıyorum. Dolayısıyla burayla ilgili ya da buradan bir şey yazdığımda bu bir basın bülteni olabilir, bir Facebook mesajı olabilir, bir mail olabilir.
Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz yer bayağı bunların yoğunlaştığını hissedebileceğin
bütün izlerinin giderilmiş izlerinin
olduğu çok yoğunlaştığımız bir yerde bulunuyoruz şu an.
Beyoğlu, İnanmadığım taksi. Bir şey söylediğim anlamına gelmiyor tabii ki.
Galata.
Onu söylemeye her zaman dikkat ediyoruz ama her sansür, zaman şeye dikkat ediyorum yani.
Tamamen saldırı ve yok etme.
Bizim gibi çalışanlar, sanatçılar, hani kurumun bağlı olduğu her bir kişiye zaten zarar yani vermeden işte, bunu Türkiye nasıl yapabiliriz? Bence biraz sansür kısmı sonra böyle orada özellikle ortaya ama çıkıyor. Şu anda hani kelimelere eskiden yaptığımdan çok daha fazla editleyerek, İstanbul düzenleyerek
çok ciddi bir distopya.
O metinler yazılıyor. Yanlış anlaşılmalardan, direkt manifestolardan ya da atıyorum hani direkt söylenmeden ben kaçınmak yerine onları daha
çok yaşıyorum. Yani çok güvenilir
bir şekilde, daha içine sinen bir şekilde nasıl söyleyebilirsin ki bu işte, bence rahatsız edici bir durum tabii ki de.
Yani o kitapta ne kadar
hoş bir his olduğunu söyleyemeyeceğim bunu. Ama
çünkü o anlar o kadar hızlı geçiyor şey, ki mesela bir sene önce yazdığım bir metin bile
belki bana bu bağlamda bu kadar
çok geride kalmış ama ben, geliyor.
Belirli kişilerin yani mesela işte Erdoğan'ın işte ya da işte bileyim, AKP'nin ya da
son
işte Gezi'nin
içinde diyeyim yani.
Adı geçerken bunu kısık sesle söyleyen
sene,
insanların
sene içinde başladı. Da
birlikte rakı içtiğim günleri de hatırlıyorum. Hani dışarıda rakı içtiği için yatağımda o kelimeleri söylerken sessiz söyleme gibi.
İhbar edecek.
Hani bu çok bence büyük bir artık içine sinmiş ve senin elinden çıkmış bir sansür bence. Yaşamış bir insan. Bu raddeye geldiyse ya da arkasına bakan konuşurken mesela. Yani falan gerçekten deyip, sabaha kadar bence çok başka bir seviyede yazı yazmaya başladım. Başka böyle şey. Ya da böyle hani ertesi gün o metin bile her şey bir örnek vermiyoruz
her
zaten.
Her şey çok geride ama kalıyor. Çok hızlı bir şekilde geride kalıyor. Ki.
Dolayısıyla herkes artık böyle
çünkü binalar çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Her şey
devam
çok
etmenin daha şekilde, önemli olduğunu.
Çok büyük bir hızla. Bence. Hem bir gecede yani çıkmış kararlarla falan hayatımız değişebiliyor burada şu anda. Bu diktatörlük altında yani.
Bağırmayıp ama yaptığın şeyi yapmaya devam edip
iş yerinde evet kendimi sansürlüyorum yani, tabii ki de ama o bilinci açık tutmaya çalışıyorum. En azından o sansürün benim seçimim olamayız. Seçimim olmasını aslında diliyorum. Yani
ben olarak kabul edip hayatımda olan insanın dışamayacağını hissetmek istiyorum. Ama iş hayatı başka.
Çünkü
orada kısıtladığım çok şey var.
Yaptığımız şeylerin farkındalığında olmadığımız zaman sürükleniyoruz ve
hayır, yani. Yapmak istediklerimi
çoğu zaman gözü kapalı bir şey yaşıyoruz.
Yapıyorum. Bayağı kendi duygularım ve kendi fikrimle ilgili yani bu görsel olarak da
ben kendimi tabii ki de sansürlüyorum ama konuşmayarak yani, değil başka şeylerden konuşarak.
İstiyorsam giyerim ama bunun
yani söylemek
işte,
istediğim şeyi söylemeyerek yani ortamını sansürlüyorum.
Sen yaratıyorsun.
Ya da yani şimdi genel kanıları
ben mesela iki tane biramı aldım.
Bazen kabul etmiş buluyorum kendimi.
Kitap okuyorum o. Ben moda
ve gerçek düşüncelerini sansürlüyorum. Ama yani üzerine düşünüyorum ve hani sonrasında hayata, hayatımdaki sonraki dönemde ne yapmam gerektiğini ya da ne yapmak istediğimi yaşamda. Seçmeye çalışıyorum. Seçimler
bence
önemli.
Çok real bir şey bu da. Bilmen gerekiyor yani. Bildiğin zaman daha kolay yönetiyorsun. İşte ben neden burada oturuyorum, neden bu kadar para ödüyorum, neden bu kadar harcamalar yapıyorum diye. Yani ben bütün bunlar için sansürden uzak yaşamak için.
Sansür yani sadece alıyorum. İletişim, bütün iletişim dalları yani kişi bedeli var. Arasındaki iletişimde
yani,
de yer
bunun yarı fiyatına alıyor. Gidip Ümraniye'de de yaşayabilirsin.
Tanımadığım bir insanla konuşurken herhangi bir şekilde hayatını kendi konuya girmeye çalışıyorum. Ve
dış
bu
dünya,
zaman
dış dünya yani. Her şey yani.
Belki yaşla da alakaladır. İnsan hani daha olgunlaştıkça birazcık daha şey oluyor. O aynı politik heyecan olmuyor diye de düşünülebilir. Ama burada benimkisi olgunluktan değil, korkudan ve kendini korumaktan doğan bir içimde. Yeni tanıdığım biriyim ve o riske girmiyorum.
Verilmiş bir lütuftur hayat.
karşılaşmaktan ya da düşüncemi savunmaktan korktuğum için değil. O karşılaşmayı yaşamak istemediğim.
İşte ben ilk yani kitabıma
ve ilişkilerimin daha sonrasında benim politik görüşümle tanımlanmasını istemediğimden. Buna politik görüşümün arkasındayım. Ona inanıyorum. Ama o görüşle anılan hani şey olan o şekilde tasvir edilen biri olmak önemli istemiyorum. Önemli olan
kendini ifade.
Bu da çok doğal bir şey. Çünkü
ve bunu doğru
partizan değilim. Zaman. Hani kendi politik görüşümü savunan doğru hani hareketlerin içinde de eleştirdiğim konular yani olabilir.
Otosansür yapmayacağım diye bilirim.
Yani savunmak sorumluluğu yok yani. Hani
tabii ki senin yanında.
Bir gazeteciye sordum bu soruyu.
Çok popüler olduğu için mesele.
Sansür bu arada
biraz hani temkin
yine iyidir. Sadece ama şu anda
söyleyeceğinde dediğim gibi yerini bulacaksa
sadece
söyleyecek.
Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde maalesef politik olarak genelde böyle ekonomik kriz dönemlerinde gerçekten tarihsel bir
kendimi muhakkak yani sansürlüyorum yani kesinlikle sansürlüyorum. Zaten çok açık konuşan birisi değilim hiçbir zaman.
Temaslı olduğum
dille ilgili de bir problemim var yani kendimi dille ifade etmekte çok zorlanıyorum çünkü hiçbir şey benim için siyah beyaz gözüküyor.
Bu konuda hassas yani.
Hani böyle lö diye zaten konuşamam.
Yani sanatçı olarak
işte taraflı olmak falan çok zor şeyler benim için. Bakalım. O yüzden dil zor bir alan. Zaten hep tabii böyle düşünerek bir konuşan birisiyim ya da zor konuşan birisiyim.
Kendi güveni daha çok
ama hani politik olarak sansürlüyor muyum deyince ben şu an hani çok
bazı konularda
somut
çok
bir örnek veremeyeceğim ama.
Bazı konularda inanılmaz bir otosansürüm vardı.
Hani şunu söylememiştim falan diyemeyeceğim ama.
Mesela en son işte şimdi
yaptığım
okulda,
işlerin bir kısmında çalışırken,
hani ben okulda kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyorum. Bana doğal geliyor.
Koyarken bir kamusal kimseye
sormadan Osman Hamdi'yi işgal edebiliyorum.
Orada mesela ben mesela, şeyi çok
hani bunu kimse yapmaz.
Ama bir şey hani söylemek yerine bir şey söylemeden doğal söylemek. Yapıyorum. Yani o benim için çünkü aslında daha güçlü bir şey söylemek için.
Benim öyle işliyor. Veya atölyede yani işte, mesela benim zaman şu yapıldı.
Bunlar hain demek yerine yani şu neden acaba mi böyle falan deyip
bunu doğal yani olarak yaptım. Ama öte yandan
söyle ya, vermek yani istediğim mesajı aslında ortaya koyacak yani başka bir dil kurmakla ilgili
toplumsal hayatta ilgileniyorum. Galiba,
ve o dilin içerisinde sansür aslında elbette, bir işte sansürle savaşmalıyız gibi bir şey. Sansür aslında çok kuvvetli bir araç. Çok kuvvetli bir ifade aracı sansür. Veya hatta otosansür çok kuvvetli bir
yerde dururken, konuşurken hani bir hata yapma şeyi var. Beni durduran bir şey var. Ama bunu ne zaman düşünsem de daha çok hata yaparım ayrı hikaye. Çünkü bünyemde şey var yani bir hani bir ekspresyon var benim bünyemde. Ama ne zaman bu hata yapma şeyine düşsem daha çok hata yapıyorum zaten. Yani otosansür o yerleşmiş içimde olan bir şey. Hani bununla hesaplaşmak, bunu bazen kendi kendine konuştuğunda bile otosansür yaptığını fark ediyorsun.